Podcast dinle.
Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun ve bir düşünün. Ya bu memleket huzur içinde midir? Bu memlekete huzur var mı ya? Bu memlekete her birimiz yarın sabah neye uyanacağımızı bilmiyoruz. 10 dakika sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ekonomide istikrar yok, hayatta istikrar yok. İşsizlik almış başını gidiyor. Ya icra daireleri, icra memurları giderek artıyor. Akıl alacak şey değil. Bütün bunlardan Türkiye'nin kurtulması lazım. Bunun için sağlıklı, tutarlı, aklı başında bir devlet yönetiminin, bir iktidarın olması lazım. Eğer hakim hukukun üstünü ve vicdani kanaatine göre karar vermiyorsa orada adalet yoktur. Adalet eğer hakim dediğiniz kişi koltuğunda oturup cübbesini giyip saraydan gelen talimatı bekliyorsa o gerçek anlamda bir hakim değildir. İradesini satmış, iradesini ipotek altına aldırmış bir kişidir o. O kişiden adalet beklenmez. Geçen hafta da söylemiştim. Sarayın sofrasına oturan hakimin kararından bir hayır gelmez. Çünkü o vicdani kanaatine göre, hukukun üstünlüğüne göre karar veren birisi değildir. O nedenle bu konu bizim açımızdan önemlidir. Sadece can ve mal güvenliği mi? Sadece huzur mu? Hayır. Devleti yönetenlerin halkın refahını yükseltmesi lazım. Yani her birimizin gelirinin artması lazım. Her evde huzurun, her evde bereketin olması lazım. Bunun yolu nedir? Bunun da dünyada bilinen bir yolu vardır. Bizden yeni doğan çocuk dahil toplanan vergilerin, onlar da vergi ödüyor. Emzik alırken vergi veriyorsunuz. Altına bez alırken vergi veriyorsunuz. Onlardan da alınan vergilerin toplumun çıkarları için harcanmasıdır. Eğer toplumun çıkarı için değil de birilerinin çıkarı için harcanıyorsa ülkede refah olmaz değerli arkadaşlarım. Şimdi bazı rakamlar vereceğim. Bu rakamlar benim rakamlarım değil. Baskı altında tutulan ve o da iradesini saraya ipotek etmiş olan TÜİK'in rakamları. Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçildiğinde Türkiye'de kişi başına gelir 12.582 dolardı. Bugün 2022'de kişi başına gelir 12.582 dolardan 9.485 dolara düştü. Yani her kişiden 3.097 dolar çalındı. 3.097 dolar. Şimdi şu soruyu geçmişte AK Parti'ye veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren vatandaşlarımın kendi vicdanlarına, ailesine, çoluğuna, çocuğuna, kasabına, bakkalına sormasını isterim. 12.582 dolardan 9.485 dolara kim indirdi? Kim indirdi? Eğer bu soruyu sormazsanız çocuklarınızın hakkını savunamazsınız. Bayrağınızın hakkını savunamazsınız. Vatanınızın hakkını savunamazsınız. Kim yaptı bu? Bu olayı kim çıkardı ve milletin başına bela etti? Yoksulluğun derinleşmesi işte budur. Kaynakların beşli çetelere aktarılmasının nedeni budur. Onun için soruyorum. Her birimizin dikkatle dinlemesi, dikkatli olması, rakamları, bilgileri yakından takip etmesi lazım. Bakın geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi grubu bir kanun teklifi indirdi. En düşük emekli aylığı asgari ücret miktarına yükselsin diye. En düşük emekli aylığı asgari ücret olsun. Reddetti. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri reddettiler bunu. Niçin reddediyorsunuz? Ya adı zaten üstünde asgari ücret. Emekliye ne veriyorsun? Asgari ücret bile vermiyorsun. Çok görüyorsun asgari ücreti bile. Değerli arkadaşlarım, bunu soruyorlar kamuoyuna, vatandaşa. Siz milletvekili olsaydınız meclise, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kanun teklifi görüşüldüğünde ne oy kullanırdınız? Kabul oyu verirdim diyenlerin oranı %83.3. AK Partili seçmene soruyorlar ne oy verirdiniz diye. %72.4. MHP'li seçmene soruyorlar CHP'nin verdiği kanun teklifine ne oy verirdiniz diye. O da %74,5 evet oyu verirdik diyor. Yani toplumda bir konsensüs var. Bu şunu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoda toplumun yakıcı sorunlarına ne kadar akılcı ve mantıklı bir şekilde yaklaştığını gösteriyor. Toplumun en fakir kesimlerini, en korumasız kesimlerini koruyan partinin adının Halk Partisi olduğunu artık herkes şöyle veya böyle öğrenmeye başladı. Sağlıklı bir yönetimin şartı, toplanan vergilerin halk için harcanması, refah düzeyinin yükseltilmesi için şarttır. Ama aynı zamanda saydamlık da şarttır. Halka hesap verme. Bir siyasetçinin onurlanacağı en büyük görev, vatandaştan toplanan vergilerin nerelere harcandığının hesabını vermesidir. Bu onurlu bir görevdir. Bundan tam 2400 yıl önce, Platon şöyle diyor. Devleti yönetenler mal mülk edinmemelidirler. Aksi takdirde devleti korumak yerine mal ve mülklerini korumaya öncelik verirler diyor. Doğru mu? Aynen doğru. 21. yüzyıldayız. 2400 yıl önce gerçeği söyleyen Platon'un sözleri 21. yüzyılın Türkiye'sinde iktidar tarafından asla dikkate alınmıyor. Mallarını ve mülklerini koruyorlar ve üstlerine yeni mallar, yeni mülkler ekliyorlar. Vatandaşın derdi onların derdi mi? Asla onların derdi değil. Değerli arkadaşlarım, sonuç Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. Türkiye'nin sorunlarını benden öğreniyorlar. Çünkü halkın arasına çıkamıyorlar. Halkın arasına çıkamıyorlar, evlere giremiyorlar. Kadınlara dertlerini anlatamıyorlar. Devlet memurlarını görevlendiriyorlar. Erdoğan'ın bir mektubu, ben devlet memuruyum, size getirdim. Senin kadın kolların yok mu? Senin gençlik kolların yok mu? Senin milletvekillerin yok mu? Sokağa çıkamıyorlar. Dert dinleyemiyorlar. Köşe bıçağı kaçıyorlar. Kaçacaksınız, sandık gelince dersinizi alacaksınız. Sandık gelince. Teşekkür ederim. Bakın, ben bütün bu gerçekleri bildiğim için, emeklinin, işçinin, memurun hakkını korumak için TÜİK'in önüne gittim. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun önüne gittim. Ben ve milletvekili arkadaşlarımız. Gerçeği görsünler. Oradaki bürokratlar da saraya itibar etmesinler. Gerçek rakamlara itibar etsinler diye. TÜİK'in önüne gittiğimde kıyameti kopardılar. Vay basıyor musun? Vay şöyle mi? Vay böyle mi? Orada yaptığım açıklamayı aynen bir kez daha okuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak milyonlarca işçinin, emeklinin, memurun hakkını korumak benim temel görevimdir. Doğru mu? Evet doğru. Eğer TÜİK rakamları küçültüyor, bu rakamları doğru diye paylaşıyorsa memura, işçiye, emekliye daha az zam vereceğim anlamına gelir. Böyle bir tabloya sessiz kalırsam ben siyaseti neden yapıyorum? İşçinin, memurun, emeklinin hakkını savunmayacaksam ben neden siyaset yapıyorum? Evet, bir daha söylüyorum. İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye, dula, yetime, hepsine sesleniyorum. Siyaseti sizin için yapıyorum. Sizin hakkınızı savunmak için yapıyorum.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı açıklamayı ekranlarınıza getirdik. Devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ile başlatılan üçlü görüşmeleri değerlendirdi. Akar, temennimiz süreç karşılıklı görüşmeler yoluyla gelişir ve bölge için barışa, istikrara katkı sağlayacak bir duruma dönüşür dedi. Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, Türkiye'nin terörle mücadele ve göç sorununa çözüm bulmak için çalıştığını vurguladı. Akar, bizim temennimiz bunların sonucunda barış, huzur ve istikrar olması. Ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin de gönüllü, güvenli ve saygın şekilde topraklarına dönmesi diye konuştu. Akar'a rejimle görüşmelerin Suriye Milli Ordusu'ndaki yansıması da soruldu. Bakan Akar, biz ne Türkiye'de Türkiye'de ne de Suriye'de beraber olduğumuz kardeşlerimizin aleyhinde onları zora sokacak herhangi bir tasarrufta bulunmadık, bulunmayız. Dolayısıyla onlar da bu bilinçle davranmalı, provokasyona kapılmamalıdır ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesiyle ilgili teknik çalışmanın tamamlandığını söyledi. Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vedat Bilgin, EYT düzenlemesiyle ilgili olarak konu bizden çıktı artık meclis grubunda. Teknik çalışma tamamlandı artık, siyasetin vereceği bir karar ifadelerini kullandı. EYT düzenlemesi meclisten geçtikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nu da yoğun bir mesai bekliyor. EYT mesaisi yapan personele fazla çalışma ücreti verilecek. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ücret fazladan çalışılan saat başına 27 lira olacak. İran'da Mahsa Amini protestolarında gözaltına alınan 3 kişi daha idam cezasına çarptırıldı. İran yargısı 3 hükümet karşıtı protestocuyu Allah'a savaş açmak suçlamasıyla idam cezasına çarptırdı. İdam cezası verilenler 3 güvenlik görevlisinin öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla yargılanıyordu. Böylece 4 aydır devam eden protestolarda ölüm cezasına çarptırılanların sayısı 17'ye çıktı. İran'da son olarak bir Besiç üyesini öldürmekten hüküm giyen İki kişi cumartesi günü idam edildi. Mahsa Amini'nin gözaltında ölümü sonrası başlayan gösterileri kışkırtmakla suçlanan eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsanjani'nin kızı Faize Haşimi ise 5 yıl hapis cezası verildiği açıklandı. Haşimi'nin avukatı müvekkiline yöneltilen suçlamaların ayrıntısına ilişkin bilgi vermedi ancak hükmün kesinleşmediğini bildirdi. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın eski kişisel ofisinde başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma devlete ait gizli belgeler bulundu. Açıklamayı Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber yaptı. Az sayıda belgenin geçen yıl Kasım'da Biden'a ait özel bir ofiste kilitli bir dolapta Biden'ın hukuk ekibi tarafından bulunduğu belirtildi. Belgeler Ulusal Arşiv'e devredildi. Beyaz Saray yetkilileri Adalet Bakanlığı'nın söz konusu belgeleri incelemeye aldığını duyurdu. Belgelerin içeriği hakkında açıklama yapılmadı. Biden'ın neden belgeleri özel ofisine götürdüğü de bilinmiyor. Amerika Birleşik Devletleri yasalarınca resmi belgeler ve elektronik yazışmalar Ulusal Arşiv'e gönderilmek zorunda. Geçen yıl Ağustos'ta eski başkan Donald Trump'ın Florida'daki konutundan gizli belgeler ortaya çıkarılmıştı. Biden Trump'ı sorumsuzlukla suçlamıştı.
Ekonomiden gelişmelerle karşınızdayız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Ocak ayı için ekse enflasyon beklentisinin olmadığını söyledi. Nebati kabine toplantısının ardından gazetecilerin Ocak ayında ekse enflasyon olur mu sorusuna böyle bir beklentimiz yok. Önemli olan makul seviyelerde olması yanıtını verdi. Hazine ve Maliye Bakanı'na enflasyonla mücadele kapsamında perakende sektöründe başlayan indirim kampanyaları da soruldu. Kampanyaların daha da genişleyeceğini belirten Nebati, vatandaş artık kendi kontrolünü yapıyor. Bizim için en önemli kısım vatandaşın fiyatlar karşısında niye yükseliyor sorusunu sormasıydı. Daha önce fiyatlar artıyor diye feveran ediyordu çünkü enflasyon vardı. Şu anda enflasyon düşüyorsa ve kendini hissettiriyorsa vatandaş da marketlere sen niye artırıyorsun diye baskı yaptığı için başarı geldi ifadesini kullandı. Podcast dinle.